Evet, Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi hattın öbür ucunda Profesör Turgut Tarhanlı var. Günaydın Turgut.
Ömer, günaydın.
Evet.
Günaydın abi.
Günaydın.
Günün ana konusu tabii bütün bu inanılmaz sürreal gibi görünen olayın uluslararası hukuk içinde nasıl değerlendireceği meselesi. Yani ben şeyi sormakla başlamak istiyorum. Bu evet, bayağı bir blackout diye adlandırılabilecek haber karartması uygulanıyor. Bunun uluslararası hukukta bir yeri var mıdır böyle bir şeyin?
Şu açıdan var. Yani bir kere bireysel haklar itibariyle var. Yani haber alma ve verme özgürlüğü itibariyle var. Bu açıdan bir buna aykırı bir tutum olduğunu söylemek mümkün. İkincisi, burada tabii bir uluslararası barış ve güvenlikle ilgili bir konu söz konusu olduğu için hemen akla ilk gelen husus, acaba böyle bir operasyonda hukuka uygunluk derecesi nedir sorusudur. Bu da tabii ki bireysel sorumluluğu cezai anlamda da hatta gündeme getirecek bir konu olduğu için bir karartma durumu bu anlamda ileride yapılacak soruşturma şu bu vesaire konulara dair yeterli delil veya işte işin gidişatına ilişkin bilgilerin sızmasının önlenmesi açısından da adeta o sorumluluğu önleyici bir iradenin hani emaresi olarak veyahut göstergesi olarak değerlendirilebilir. Evet. O bakımdan da hani şüphe ortaya çıkması bakımından, tabii ki bir şüphe ortaya koyması bakımından o uluslararası sorumlulukla bir arada düşünülmesi gereken bir husus bence.
Evet, bu çok önemli bir nokta gibi görünüyor. Peki bir başka aklımıza gelen soru da şeydi, yani uluslararası sularda, yani açık denizde olduğu, İsrail hükümeti ve ordusu tarafından da sözcüsü tarafından da kabul edildi. Evet. O zaman tabii uluslararası hukukun en temel kurallarından birine aykırılık olduğu görülüyor. Bu bir savaş suçu da teşkil eder mi mesela?
Yani, şimdi şeye bakmak lazım tabii. Şimdi bir kere devletlerin açık deniz alanında hangi tür yetkilere sahip olup hangi tür yetkilere de sahip olmadıkları sorusunu sormak lazım. Hemen bunun cevabı, böyle bir yetkiye sahip değiller. Şimdi yani bunu derken ne demek istediğimi biraz açayım.
Evet, lütfen.
Şimdi açık deniz alanı tek bir devletin kullanımına ya da yararlanmasına açık bir alan değil. Yani uluslararası sular dediğimiz, bunu da belki dinleyicileriniz açısından bir yan bilgi olarak şöyle özetlemek mümkün. Yani devletin kendi egemenlik alanı altındaki kara sularını düşünün. Bu 6 mil, 10 mil, 12 mil ne kadarsa, onun bitiminden sonraki deniz alanları açık deniz ya da işte uluslararası sular diye basında da genellikle adlandırılıyor. Buranın tüm devletlerin kullanımına ve yararlanmasına açık bir statüsü var hukuken. Şimdi fakat devletlere yine de bu bölgede belli istisnai, ama altını çiziyorum, istisnai bazı yetkiler tanınıyor. Bunlar da büyük ölçüde uluslararası kamu düzeninin korunmasıyla ilgili istisnai yetkiler. Yani örneğin köle ticaretinin önlenmesi. Evet. Şimdi köle ticareti yaptığından şüphe duyulan bir gemiye yönelik, bunun ayrıntısını, usulünü biraz sonra söyleyeyim, başlıklar olarak kısaca listeleyeyim. Köle ticareti mesela, veya deniz haydutluğu, bu piracy denen mesele, yani korsanlık değil, o daha farklı bir şey, ama deniz haydutluğu, yani maddi çıkar amacıyla işte uluslararası seyri seferde bulunan gemilere müdahalede bulunup mal vesaire, para, bunlara el koyan kişiler. Şimdi bu deniz haydutluğu veyahut uyuşturucu, yasa dışı uyuşturucu ya da psikotrop madde kaçakçılığı yapmak. Bu da uluslararası uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde önem taşıyor. Bunlara yakın zamanlarda terörizmle mücadele de eklendi. Özellikle terörist amaçlarla işte bir faaliyette bulunan bir gibi, veyahut gemide bulunan teröristler, şu bu. Fakat bir başkası da yine istisnai bir yetki. Bir devlet kendi ülkesinde, kara ülkesinde de olabilir, bu kendi egemenliği altındaki deniz alanında da olabilir, hukuku ihlal edilmiş etmişse ve bu ihlal eden kişi ya da ihlal eden gemi kendi ülkesini terk ettikten sonra onu kesintisiz bir biçimde izleme hakkı var açık denizlerde ve ele geçirebilirse de tabii ele geçirebilme yetkisi var. Ama ülkeden açık denize doğru bu şekilde tanımlamak gerekiyor. Şimdi bütün bunlara yönelik müdahale ziyaret hakkı diye tanımlanıyor. Right to visit. Ama bu böyle helikopterlerle, indirme birlikleriyle ateş açarak gemiye inmek biçiminde tabii ki bir ziyaret değil. Zaten hiçbirimiz herhalde böyle bir ziyaretçiyi kabul etmeyiz tahmin ederim, değil mi? Evet. Yani dolayısıyla buradaki ziyaret hakkından kasıt o uluslararası hukukun yasakladığı açık denizlerde faaliyetini yasakladığı o nitelikte eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bir takım şüpheler taşıyan bir gemiye yönelik bu şüpheleri ortadan kaldırmaya yönelik bir kamusal yetki. Yani bir tür police action bu. Yani bir tür zabıta tedbiri uluslararası sularda. Devletlere tanınıyor. Başka bir otorite bunu gerçekleştirecek olmadığı için, bir uluslararası polis teşkilatı mesela olmadığı için devletler bu yetkiyi kullanıyorlar. Ama şimdi buradaki tabii bunların hiçbirine girmiyor. Yani burada söz konusu olan durum kabaca İsrail'in 2007 yılından beri Gazze'ye yönelik olarak uygulamış olduğu ve bunun da nedeni Hamas'ın biliyorsunuz seçimlerden birinci parti olarak çıkıp orada yönetimi elinde tutuyor olması. Buna karşı bir siyasi blokaj uygulaması, bir abluka uygulaması. Şimdi İsrail bunu abluka olarak da yani blockade olarak da nitelendirmiyor. Bu bir sanction'dır diyor. Bir tür zorlayıcı tedbir ya da yaptırımdır diyor. Halbuki bu hukuken de çok yanlış, zira böyle bir yetkiyi orası çünkü uluslararası bir statü ve gözetim altında, aslında işgal altındaki topraklar, işgal altında olması bir uluslararasılık statüsü yaratıyor ve Birleşmiş Milletler gözetiminde oradaki hayatın düzenlenmesi ve takibi gerekiyor.
Ve şimdi, işgalciye de sorumluluklar yükleniyor.
İsrail'e de tabii elbette İsrail'e yükleniyor. Onun için zaten bu gözetim var ve biliyorsunuz bir ajans var, bir agency var. Tamamen Filistin yardım ve çalışma ajansı biçiminde Filistin işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik Birleşmiş Milletler'in bir birimi bu. Şimdi bir yaptırımı, bir zorlayıcı tedbiri İsrail'in kendi adına bu bölgeye yönelik uygulaması onun yetkisi dahilinde bir mesele değil. Bu Güvenlik Konseyi'nin yetkisinde olan bir mesele. Yani sanction ya da zorlayıcı tedbirler ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kararlaştırılabilir. İsrail'in dolayısıyla bu tür bir hukuki tanımda bulunması da yanlış. Zira bu tür bir hukuki tanım nedeniyle bu gemilerin Gazze şeridi limanlarına veya kıyılarına yaklaşmasına engel olundu. 3 yıldır uygulanan bu abluka nedeniyle, ama onlar işte bir takım yaptırımlar ya da zorlayıcı tedbirler biçiminde tanımlıyorlar. Şimdi dolayısıyla mesele yani gerek İsrail'in açık denizde kullandığı müdahale bakımından gerek limanlara yaklaştırmama politikası açısından kesinlikle mevcut uluslararası hukukla ve Birleşmiş Milletler hukukuyla bağdaşmayan bir durum. Evet. Sonuç olarak açıkça söylemek gerekirse. Evet,
yani tamamen hukuk dışı bir durum, hukuka aykırı bir durum oluşturuyor. Peki şimdi bir de o zaman insanın aklına gelen en önemli sorulardan biri bunun bu aykırılığın giderilmesi için evet. Ve yaptırımları cezalandırılması mümkün mü, var mı, ne yapılabilir? Evet. Birleşmiş evet. Milletler Güvenlik Konseyi mi devreye girmeli? Evet. Nasıl?
Şimdi tabii şu olabilirdi aslında, bu gemiler sivil gemiler. Ve diğerleri için de muhtemelen aynı şey söz konusudur, ama örneğin Türkiye'den yükleme yapılan gemiler açısından bakıldığında bunlar Türkiye limanlarında işte Türkiye gümrük mevzuatına göre o kargonun, yükün gemilere yüklendiği bir biçimde bu yük alıp seyre çıktılar.
Evet.
Yani burada hukuki bir ilişki söz konusu. Aynı zamanda Türkiye'den yük almış bir geminin işte İsrail'e gidiyor olması, gümrük mevzuatına tabi olması, bunun basının gözü önünde olması, yani gizli kapaklı bir iş söz konusu değil burada. Diğer gemiler için de bildiğim kadarıyla aynı durum söz konusu. Yani burada bir ciddi güvenlik tehdidine yol açacak bir potansiyel veya şüphenin bu gemiler bakımından bildiğim kadarıyla söz konusu olmaması gerekiyor. Kaldı ki içinde işte Avrupalı bir takım siyasiler var, din adamları var, 30 küsur ülkenin vatandaşları bulunuyor. Yani bu tipik bir insan hakları aktivizmi ve bu bağlamda bir taktik aslında. Bu şey yardımı, insani yardım projesi bu gemilerle İsrail'e yürütülen son 3 yıldır süre gelen bu ablukaya dikkat çekmek, uluslararası kamuoyu nezdinde dikkat çekmeye yönelik bir insan hakları taktiği aslında. Bugünün insan hakları hareketinin de bu tür bir dil ve eylemselliği uyguladığını biliyoruz. Yani bunu bütün insan hakları örgütleri uyguluyorlar. Şimdi buna yönelik dolayısıyla bir silahlı kuvvetlerle yapılan müdahalenin bir kere olamaz mıydı? Yani İsrail deniz kuvvetleri, donanma gemileri bir biçimde bu gemilerle bir temas kuramaz mıydı? Fizik bir teması kastediyorum ama kuvvet kullanmayı kastetmiyorum. Yani nitekim bu Mavi Marmara gemisi işte İsrail karasularına yaklaşırken ve silahlı İsrail donanması gemilerini de görünce hız kesmiş ya da yol evet. kesmiş diyorlar teknik tabiriyle. Bu ne demektir? Bu bir barışçıl mesajdır. Yani sizle temas kurmaya hazırım sinyalidir. Şimdi buna rağmen bir silahlı operasyon, bir kuvvet kullanma eylemine girişiliyor. Şimdi hukuk da gerek demokratik bir devletin iç hukukunda gerek uluslararası hukukta kuvvete başvurmaya karar verseniz bile ki burada onun şartları yok. O varsayalım ki olsa bile aslında birden böyle 10 kişinin ölümü, işte bilmem 30 yaralı, tam bu sayıları da bilmiyoruz tabii.
Hiçbir zaman bilemedik. Evet,
evet, yani bu tür bir kayba, insani bir kayba ve mal zararına yol açacak bir müdahalede bulunmadan önce tedrici olarak kuvvet kullanmanın yöntemleri, şiddeti ya da derecesi arttırılabilir. Yani meşru olan hallerde bile, örneğin meşru müdafaada bile, meşru müdafaanın ölçülü olması gerekir. Meşru müdafaa en yüksek risk biliyorsunuz. Yani ulusal güvenlik açısından bir devletin silahlı saldırıya maruz kalması demek. Yani orada bile siz bu mesela kendi yani ülkenizin maruz kaldığı bu hayati tehlikeyi gidermek için o ortaya çıkan tehditle orantılı bir mukabelede bulunmak durumdasınız. Nerede kaldı ki bu tür bir mesnetsiz askeri müdahale? Şimdi bu tabii öncelikle bu olayın gelişimi şartları, meydana geliş şartları ve ortaya çıkan kaybın gerçekçi olarak belirlenmesini gerektiriyor. Bunun için de Türkiye bir girişimde de bulundu ama zannediyorum Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da bunun soruşturma yapılmasının kaçınılmaz olduğu biçiminde söyledi, bir beyanda evet. bulundu. Şimdi bunun yapılması lazım ama burada bence Birleşmiş Milletler'in yani aynen böyle bir Darfur'da olduğu gibi işte Kosova gibi veya Lübnan Başbakanı'nın suikaste uğraması olaylarında olduğu gibi özel yetkili bir soruşturmacı tayin etmesi lazım.
Bağımsız ayrıca, bir soruşturma.
Bağımsız tabii. Ve tabii dünkü Güvenlik Konseyi görüşmelerinde nasıl bir sonuca erişildi kısmen bir bilgi sahibiyiz. Nasıl gelişecek henüz tam bitmedi bildiğim kadarıyla konuya ilişkin görüşmeler. Çünkü Türkiye'nin sunduğu bir karar taslağı vardı. O ABD tarafından sanıyorum çok sert bulunup reddedilmiş. ABD de tabii daimi üye olduğu için Güvenlik Konseyi'nde böyle barış güvenlik meseleleriyle ilgili konularda veto yetkisi var biliyorsunuz Güvenlik Konseyi bünyesinde. O bakımdan bunun daha sürmesi herhalde söz konusu olacak gibi görünüyor. O bağlamda da yani Güvenlik Konseyi bir karar alırsa da buna ilişkin muhtemelen bazı önerilerde tavsiyelerde bulunabilir taraflara. Tabii burada bir de bu işin uluslararası cephesi, muhtemelen bölgesel uluslararası örgütler bünyesinde de buna ilişkin bazı girişimler olabilir. Örneğin Arap Birliği'nde olabilir. Belki İslam Konferansı Örgütü bilemiyorum ne ölçüde yapabilir. Veya Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi örgütler de müdahil olabilirler bir biçimde.
NATO'da Türkiye'nin talebi NATO, üzerine evet. bugün toplanıyor
evet,
galiba.
Evet doğru. Doğru. Şimdi tabii ama burada Birleşmiş Milletler'in misyonu çok daha önemli. Özellikle evet. olayın netleştirilmesi, gerçekleşme şartlarının bilinmesi bakımından. Bu çünkü daha sonraki bu kayıpların tazmini meselesini de gündeme getirecektir. Tabii bunun dışında bireysel ya da ikili bazı temaslar da olabilir ki bu her şeyden önce Türkiye ve İsrail arasında da olmak durumunda bence. Yani Türkiye de her ne kadar Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde bulunsa da İsrail nezdinde de bir girişimde bulunabilir. Yani sonuçta tabii başka ülkelerin de belki vatandaşları uyrukluğunu taşıdığı kişiler ölmüş veya yaralıdır, onu bilemiyoruz ama
bilemiyoruz.
Yani bu hepsi bütün o devletler içinde geçerli ama devletin biliyorsunuz kendi uyruklarını koruma ödevi vardır.
Evet.
Yani bu hukuken o kişilerin kendilerini yeterince savunabilme, haklarını takip edebilme imkanının olmadığı durumlarda devletin bir ödevidir. Dolayısıyla ben şimdi zannetmiyorum bu kayba uğrayan insanların aileleri, yakınları İsrail hukuk sistemi önünde, idari makamları nezdinde girişimlerde bulunacak falan. Bu hem çok zor hem de mümkün olabilir mi emin değilim. Ve çok pahalı da tabii. O bakımdan devletin bunu üstlenerek bir İsrail nezdinde girişimde bulunması Türkiye açısından önemli. Belki İsrail buna da yakın durabilir. Yani Türkiye ve İsrail ortak bir mesela soruşturma komisyonu bu işin yürütülmesini, işte silahlı kuvvetleri de kapsayacak bir heyetler halinde belki düşünebilirler. Bu bir tabii diplomatik bir kanal olur veya olamaz bilemiyorum ama yani seçeneklerden, paralel seçeneklerden biri olarak dikkate alınabilir gibi görünüyor bana. Dolayısıyla bunun sonucunda tabii bir kaybın nasıl tazmini giderileceği meselesinin ortaya çıkması lazım. Ancak tabii işin bir de cezai sorumluluk tarafı var.
Bir de son olarak onu da sormak istiyorum. Evet. Cezai sorumluluk, evet.
Şimdi gerek bu eyleme, operasyona girişilmesi bakımından hukuki dayanakların bulunmayışı, gerek bu eylemin gerçekleştirilme biçimi, yani aşırı güç, excessive force uygulanmış olması. Ben anladığım kadarıyla çünkü gösterdikleri bize de saldırıldı falan diyorlar. İşte haber kanallarında, videolarda falan bir takım demir çubuklar, bir takım ne bileyim bayrakların çubuğu gibi görünüyor mesela. Hani pankart tahtası, sopası gibi görünüyor falan, bu tür şeyler var. Herhalde bir özel müdahale gücü karşısında sopayla, değnekle ki adamların bir İsrail'e tehdit yaratacağı düşünülemez. Bu çocukça yok, gülünç bir iddia. Aslına bakarsanız pek de fazla büyük bir karşıt bir iddia da çıkmadı ortaya bugüne kadar. Şimdi bu durumda tabii gerek dayanaktan yoksun gerek gerçekleştirilme biçiminin hukuka aykırılığı nedeniyle İsrail'in siyasi anlamda bir sorumluluğu olduğu gibi o siyasi yetki kullanan kabine mensupları, silahlı kuvvetler komutanlarının da bireysel anlamda sorumluluğu uluslararası hukuk nezdinde söz konusu. Bu tartışmasız bir husus ama tabii bunun ne ölçüde icra edilebileceği konusu ayrı bir soru. Yani onlara karşı cezai sorumluluklarının soruşturulup ve sonuçta da bir hükme varıp bu cezanın neyse sonuçtaki yaptırımı, kendilerine bunun uygulanabilmesi imkanı ayrıca açıklanması ve uluslararası hukuk yükümlülükleri bakımından İsrail'in tartışılması gereken bir husus. Şeyi biliyorsunuz, bu Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünü onaylamadı İsrail. Hatta Clinton döneminin sonlarında Clinton bir imza atıp ondan sonra da topu Bush'a bırakmıştı. Fakat Bush da geri çekmişti biliyorsunuz. Aynı hemen o günlerde İsrail de imzalamıştı statüyü. Sonra o da geri çekti. Aynen Amerika gibi. Dolayısıyla bugün o bağlamda bir şey yapmak pek mümkün gözükmüyor. Ancak burada çatışma kuralları bakımından, yani sivillerin bir silahlı çatışmada korunması açısından ki burada uluslararası bir nitelik var. Yani bir iç çatışma değil, uluslararası sularda söz konusu. Bu İsrail'in kendi ülkesi üzerinde olan bir askeri eylem değil. O bakımdan insancılık hukuk kuralları dikkate alınabilir. Yani 49 ve 70 49 Cenevre Sözleşmeleri, 77 protokolleri, bunlar dikkate alınabilir. Buralardan da bir antlaşma hukuku bakımından dayanak elde edilemiyorsa şayet uluslararası örf ve adet hukuku, yani customary law, ki bu konuda zaten kökeni budur. Yani uluslararası örf ve adet hukukudur, insancıl hukuk kurallarının mevcut. O bağlamda bir sorumluluk tayini konusunda girişimlerde bulunulabilir. Ama bunun icraiyelik kazanabileceği konusunda ben doğrusunu isterseniz çok şüpheliyim. Yani o konuda gerçekçi bakmak gerekirse şayet.
Neden? Peki çünkü Amerika Birleşik Devletleri yani, ve Avrupa Birliği ülkelerinin yani, karşı çıkması.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bugüne kadar bakın 3 yıldır süren ambargo konusunda, yani bu abluka konusunda, ki bunun ne anlama geldiğini belki çoğu, yani dünya kamuoyu da ne ölçüde biliyor çok emin değilim. Türk kamuoyu da ne ölçüde biliyor çok emin değilim. Dün bu vesileyle arşiv taraması yaparken kendi arşivimde şeyi yeniden hatırladım. Bu işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu o ajansın, yani yardım ve işte çalışma ajansının Birleşmiş Milletler'in Gazze direktörü olan John Ging diye bir şahsiyet. Evet. Bu adam şunu söylüyor. Yani uzun bir raporu var Gazze'de olan biten bu ablukayla ilgili, cümlesinin son paragrafı, yani raporunun son paragrafı bir cümleden ibaret ve şunu söylüyor. İnsanlık bakımından diyor buradaki tablo şoke edicidir ve bunun giderilmesi konusundaki siyasi zafiyet utanç vericidir diyerek bitiriyor cümlesini. Bu bir Birleşmiş Milletler yetkilisi.
Goldstone raporu var, John Ging'in raporu var, evet. Richard Falk'un hazırladığı raporlar var.
Richard Falk'u hatırlarsanız birkaç yıl önce, 2 yıldı sanıyorum ya da 1,5 yıl kadar önce, Richard Falk özel raportörü, Filistin işgal altındaki topraklar raportörü, Birleşmiş Milletler'in insan hakları ile ilgili ve o İsrail'e bu misyonu, bu şapkasıyla girerken işte sınırda adamı 2 gün tuttular, evet. Enterne ettiler. Yani şimdi bu pervasızlık ve küstahlık, yani hukuka karşı bir biçimde bir cevabının olması lazım. Yani cevabının olması lazım derken hukuk makamları veya yani hukuki bir dille bunun cevabının olması lazım ki bunun da adresi Güvenlik Konseyi. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nde bunun bir cevabının olması lazım. O bakımdan sanıyorum Obama yönetiminin yani farklılığını bu bağlamda da düşünmesi lazım. Bir de tabii henüz bir icraatta bulunmadan önce Nobel Barış Ödülü kazanmış bir başkan olarak belki kendini ispat etmesinin de zeminlerinden biriyle karşı karşıya bulunduğunu düşünebiliriz aynı zamanda. Oldukça trajikomik bir durum doğrusu,
evet,
isterseniz.
Evet, gerçekten öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Turgut.
Ben çok teşekkür ederim.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Turgut Tarhanlı'yla bu İsrail'in açık denizde, uluslararası sularda gerçekleştirdiği olayın bunun nasıl tarif edileceğini bilmiyorum, katliam da denebilir, hukuki boyutları üzerinde bir özet konuşma yaptık. Günün en önemli meselesi Bu hukuki çerçevenin iyice bilinmesi ve bunun gereğinin yapılması için elden gelen her şeyin ortaya konması herhalde.